家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Eylül 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ile birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz A Para Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Orsam Ekonomi Çalışmaları Direktörü Doktor Recep Yorulmaz olacak. Suudi Arabistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti dünyayı fişlemişler. Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine düştüğü phishing, oltalama denilen yöntemle dünya çapında 118 milyon dolarlık vurgun yapan uluslararası çete Türkiye'nin yardımıyla çökertildi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet, İçişleri, Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıkları şirket ve kurumlara gönderilen sahte e-postalar ile phishing yapan çetenin peşine 4 ay önce düştü. İnternet üzerinden 118 milyon dolar çarpan çeteye yönelik Rewired ismi verilen operasyon için Türkiye'den yardım istendi. FBI'ın da destek verdiği geçtiğimiz günlerde sonuçlanan operasyonda 18'i Türkiye'den olmak üzere Fransa'dan Nijerya'ya, Japonya'dan Gana'ya 10 ülkede 281 çete üyesi tutuklandı. 3.7 milyon dolar nakit para ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı çetenin Türkiye'nin de yardımıyla çökertildiğini duyurdu. Phishing'in hacmi 26 milyon dolar diyor Hürriyet gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin de yardımıyla çökerttiği son phishing çetesinin 10 ülkede 118 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirlendi. Ancak FBI uzmanlarına göre bu yöntemle son 3 yılda dünya çapında çarpılan paranın miktarı 26 milyar doları buluyor. Sabah gazetesinin manşeti insanların ahı üzerine siyaset bina edilemez. Başkan Erdoğan'dan külliyedeki büyükşehir belediyeleri toplantısında CHP'li başkanlara mesaj. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldiğimizde kimseyi işinden etmedik. Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısı, işten atma ve tehdit haberlerine rastlıyoruz. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinden ne siyaset ne de hizmet bina edilebilir. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldiğimizde hiç kimseyi yerinden, ekmeğinden, aşından etmedik. Personelle ve araçlarla uğraşmadık. Ülke için işbirliği zemini oluşturmalıyız. Şehirlerimizin sıkıntıları için her birinizle yakın mesai içinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Farklı siyasi görüşlerden olabiliriz ama ülke çıkarları için birlikte hareket etme erdemini gösterebiliriz. Ülkemizin birliğe, kardeşliğe en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğraf çok önemli dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinin manşeti kantinde logo krizi. Kantinciler okul gıdası logosunun ertelenmesi için bastırırken bir cips markasının yeni bir ürününü logoyla satışa sunması tartışma yarattı. Okul gıdası logosu uygulamasına ilişkin tebliğin 16 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenirken takvimde erteleme geldiği öne sürüldü. Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, logolu ürün olmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakan Yardımcısıyla görüştüklerini belirtti. Ertelenme ile ilgili bize söz verildi, bu haliyle tebliğ zaten uygulanamaz dedi. Bayram Şahin, ürünü test ettikten sonra logoyu veren bir birim olması lazım. Ürünü çıkartın, logoyu basın, kantine gönderin, sonra denetleriz denmez. Ünlü bir cips markasının patates krakiri adlı ürünü logoyla satışa sunması da tartışmalara neden oldu diyor Milliyet gazetesi. Hemen yanda bir haber var. Gözler merkeze çevrildi diyor Milliyet gazetesi. Piyasada gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında Temmuz'da yapılan 425 baz puanlık yüklü faiz indiriminin ardından enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında tek haneli seviyelere gerileceği beklentisinin de desteğiyle bugünkü para politikası kurulu toplantısında da faiz indirimi bekleniyor demiş Milliyet gazetesi. Ve 12 Eylül'ün kısa tarihi başlığı var. Türkiye 39 yıl önce bugün sabahın erken saatlerinde tank sesleriyle uyandı. Türk Silahlı Kuvvetleri radyodan okunan bir bildiriyle yönetime el koyduğunu duyurdu. Bu askerin emir hiyerarşisi içinde yapılan ilk darbeydi. Siyasi partiler kapatıldı, meclis feshedildi. Türkiye'nin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatında derin izler bırakacak sert bir müdahaleyle asker yönetimi silah gücüyle eline aldı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti polemik değil eser üretin. Erdoğan, eskiler el işler dil övünür derdi. Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil eser siyaseti üretme makamlarıdır. Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en kalıcı hizmetleri getirmek için çalışmaktır dedi. Gösterilecek ortak çabanın millete umut vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şehirlerinize ve orada yaşayanlara hizmet için yapacağınız tüm hayırlı çalışmalarda yanınızda olacağımı tekrar tekrar ifade ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, emekleriyle ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi altüst edebilecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne hizmet bina edilebilir diye konuştu. Stop. Star gazetesinin manşeti: hayırlı her adımınızda yanınızdayım. Başkan Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını külliyede ağırladı, birlik mesajı verdi. Ülkemizin kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde bu fotoğraf çok önemli. Toplantımız demokratik uzlaşmanın ilk adımı olsun dedi. Bir başka başlık bu gazeteden size aktaracağımız: Kandil, evlatlarımızı verene kadar buradayız. HDP'nin önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, kızını PKK videolarında gören anne Songül Akkuş ile birlikte 24'e yükseldi. Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı eylem yeni katılımlar ve destek ziyaretleriyle büyüyor. Ailelere katılan anne Fatma Akkuş, terör örgütü PKK'nın videolarında gördüğü kızı Songül'e gözyaşlarıyla seslendi. Çocuklarımız gelene kadar buradayız. Kızım ne olur geri dön, seni bağrıma basayım. Akşam gazetesinin manşeti: demokratik uzlaşmanın ilk adımı. Başkan Erdoğan, 29 büyükşehir belediye başkanını bakanlar ve politika kurulu üyeleriyle külliyede buluşturdu. Bu fotoğraf demokratik uzlaşmanın ilk adımı olsun diyen Erdoğan başkanlara, polemik değil, hizmet üretin, kimsenin ekmeğiyle oynamayın mesajı verdi. Milat gazetesinin manşeti: yürekli anneler terörü bitirecek. 9. gün ve 24 ailenin direnişi sürüyor demiş Milat gazetesi. Diyarbakır'da evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için çırpınan ailelerin direnişi büyüyor. Terör örgütü PKK'ya son yıllardaki en büyük darbeyi yürekli anneler vuruyor demiş gazete. Diriliş Postası'nın manşeti: anneler Kandil'i tutuşturdu. Diyarbakır'da HDP aracılığıyla PKK terör örgütünce dağa kaçırılan annelerin oturma eylemine 3 aile daha katıldı ve sayı 23'e yükseldi. Annelerin eylemi dolayısıyla tutuşan terör örgütü PKK ise HDP'yi azarlayarak eyleme karşı nasıl tavır alınması gerektiğine ilişkin direktif verdi. Türkiye gazetesinin manşeti: ah alarak hizmet olmaz. Başkanlara işçi kıyımı için uyarı. Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarına canı yanan insanların ahı üzerinden hizmet bina edilemez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 büyükşehir belediye başkanını külliyede kabul etti. Özellikle CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımını eleştiren Erdoğan, belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değildir. Binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka, ne hukuka, ne adalete, ne de insanlığa sığar ifadelerini kullandı. Bu arada Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma başlattı başlığı var. Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişinin beklediği müjde geldi. Erdoğan'ın bu sıkıntıyı aşmak için Sosyal Politikalar Kurulu'na, emeklilikte yaşa takılanların görüşlerini alma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'yla konuyu görüşme talimatı verdiği belirtildi. Yeni Akit gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Yeni Akit'in manşeti: işçinin ahı ile siyaset olmaz. 29 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı külliyede ağırlayan Başkan Erdoğan, bir yandan ülkenin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek birlik, beraberlik, kardeşlik çağrısı yaptı. Diğer yandan ise mazlumun ahı üzerinden siyaset yapılmaz diyerek işçi kıyımına imza atan CHP'li ve HDP'li belediyeleri uyardı. Erdoğan, terörle dirsek teması kurmayan, usulsüzlüklere bulaşmayan bütün başkanların yanında olacağını söyledi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Çağla Gül Tuncer hattımızda bizi bekliyor. Çağla Gül Tuncer, günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Bugün Ankara'da en önemli başlık Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bir kez daha toplanacak. Piyasalar Para Politikası Kurulu'nun vereceği karara kilitlendi. Eylül ayının başında açıklanan enflasyon verileri sonrası tekrar toplanacak ve yılın 6. toplantısını gerçekleştirecek. Beklentiler Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puan indirime gitmesi yönünde. Merkez Bankası en son Temmuz ayında toplandı. Bu toplantıda 425 baz puanlık indirim kararı geldi. Politika faizi %24'ten %19,75'e geriledi. Kurul bu kararla 2019'da politika faizinde ilk kez değişikliğe gitmiş oldu. Uzmanlar olası bir faiz indiriminin piyasalar ve reel sektörde de olumlu yansıyacağı görüşünde, bankaların mevduat ve kredi faizlerini aşağı yönlü güncellemesi de beklentiler arasında. Bugün saat 14'te açıklanması bekleniyor Merkez Bankası kararı ve Ankara'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları görülecek. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası Sincan Cezaevi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek. 521 sanıklı davada ilk savunmalar tamamlandı. Tanık beyanlarıyla devam edilecek ve Akıncı Üssü davası 475 sanıklı davada son savunmalar alınıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Çağla Gül Tuncer, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı. Hoş geldiniz
programımıza. Teşekkür ederim Arzu'm, sağ olun. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi ve gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Bugün takvim yaprakları 12 Eylül 2019'u gösteriyor. Türk siyasi hayatında dönüm noktalarından biri olan bir tarihin, bir darbenin 39. yıl dönümü 12 Eylül 1980 darbesi. Biraz önce manşetlerde de paylaştık dinleyicilerimizle 12 Eylül günü neler oldu, sonrasında neler oldu, o 12 Eylül'e getiren şartlar nelerdi, bunları değerlendirelim istiyoruz. Önce 12 Eylül'e ülkeyi getiren şartlar nelerdi, onu soralım
size.
Bakın,
şartlar nelerdi? Yani bir darbe ortamı hazırlanmıştı. Çok basitinden ben size iki tane olay anlatayım. Bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, o zaman bir 3. caddede zannediyorum Bahçeli Evler. Ve hemen çaprazında bir karakol vardı, polis karakolu. Bir takım eğitimli insanlar geldiler, Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezini bastılar. Orada kapının önünde bekleyen insanları öldürdüler. Yan tarafta bir miskin eğitim sitesi vardı, bir salonu vardı. Onun içine girdiler, iki tane genci orada katlettiler. Ve karşıdaki karakoldan herhangi bir tepki gelmedi. Geldiler, geldikleri gibi ihtiler, adeta tatbikat yapar gibi. Şimdi Ali Güngör rahmetli oldu, İçer milletvekiliydi. Ziraat Mühendisleri Odası vardı Sakarya Caddesi'nde. Ziraat Mühendisleri Odası'na geldiler yine aynı tipteki insanlar. Bunlar da bir katliam gerçekleştirdiler ve gittiler. Daha sonra bunların asker oldukları bir takım duruşmalarda açık ve net olarak ortaya konuldu. Davalarda hatta Milliyetçi Hareket Partisi ve Öykücü Kuruluşlar davasını Mama Kısık Yönetim Mahkemesi'ni ben takip ettim. Ama bunun üzerine giden hiç kimse olmadı. Yani darbe ortamı kendiliğinden gelmedi, oluşturuldu. Doğru, Türkiye'de bir kardeş kavgası vardı. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlardı. Çok vahim olaylar yaşanmıştı ama bunu tetikleyenler de vardı. Ne oldu? 12 Eylül 1980'de darbe oldu. Ertesi gün bıçakla kesilmiş gibi bu olaylar kesildi. O zaman biraz düşünmek lazım bunun üzerinde. Yani Türkiye'deki bazı şehirler önce darbe ortamını oluşturdular. Daha sonra darbeyi yaptılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinden Washington'a bir kripto gitti. Bizim çocuklar başardı diye. Mesele budur. Yani çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. O dönemde daha sonra baktığımızda işte Demirel'e yaptıramadıklarını, ki Demirel Amerikan yanlısı olarak bilinir Türkiye'de, pek çok şeyi yaptırdılar. Yani Amerika'nın üstleri konusunda ne istiyorlarsa aldılar. Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesine bizim rezervlerimiz vardı. Bunların tamamını kaldırdık. Yani Amerika Birleşik Devletleri ne istiyorsa yaptık. Ama işte bizim çocuklar başardı diyenler 15 Temmuz'dan sonra böyle bir kripto geçemediler Amerika Birleşik Devletleri'ne. Biz bunların diline, lügatlarına bizim çocuklar beceremedi ifadelerini de eklemiş olduk. Yani artık eskisi gibi değil. Yani bakıyoruz sadece Türkiye'de değil. Venezuela'da da, şurada da, burada da artık istedikleri bir yönlendirmiyorlar ama geçmişte böyleydi. Yani bu bütün darbelerin arkasında bir takım dış güçler, içerideki bir takım menfaat çeteleri, çevreleri falan vardır. Ben 12 Eylül 1980'de darbe haberini aldığımda sokağa çıkmıştım. Yani bulunduğum yerde pek yakalanmak istemedim. Çünkü bir öğrenci yurdundaydım ben. Ankara'da ikametgahım olmasına rağmen öğrenci yurdundaydım. Dışarıya çıktım. Yani o dönemde işte tanklar dışarıdaydı ama saat 3 civarındaydı. Evet, onların arasından gittim. Yani 12 Eylül benim için çok değişik bir şeyi vardır. Ondan sonra gittikten sonra bu sefer aklıma bir takım şeyler geldi. Bizim derneğimiz vardı. Ya dernekteki dedim bütün evraklar, şunlar bunlar sıkıntılı. Bir de derneğe gidip orada evrakları yaktım, tekrar geri döndüm. Yani ve ondan dolayı da bayağı insan kurtuldu. Çünkü orada yani suç falan aranmıyordu. Bakın bir dernek üyeliği veya dernekte bulunmak gözaltına alınmak için bir sebep sayılıyordu. Gözaltına alındıktan sonra da zaten ne olacağı oradaki sorguculara, hatta işkencecilere bağlıydı. Ve maalesef çok büyük işkenceler yapılıyordu. Yani olağanüstü işkenceler, bir takım listeler konuluyordu. Bunların içinden istediğini seç deniliyordu. İşte bir takım suçlar insanlara zorla kabul ettiriliyordu. Mamak Ankara'da Skiyot'un komutanlığı içinde C5 adında bir işkencehane vardı. Oradan çığlıklar yükseliyordu. Yani 30 gün, 32 gün çarmıha gerilen insanlar vardı. Orada vahim bir takım olaylar yaşanıyordu. Aynı şey Diyarbakır'da cezaevinde devam ediyordu. Yani milletin çocukları sağdan olsun, soldan olsun, işte Türk olsun, Kürt olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, herkese büyük bir acı çektirildi orada. Daha sonra zaten mahkemeleri de ben takip ettim, çeşitli mahkemeleri. Düzmece bir takım suçlar isnat edildi ve hepsinde, bütün mahkemelerde gittiğimde, yani Deryol davasına da gittim, Deryol davasına, MHP Küçük Kurguçlar davasına, MSP'nin Akıncılar davasına, hepsini takip ettim gazetecilik döneminde ve hepsinde en önemli sıkıntı yapılan işkencelerdi. Yani işkenceleri de burada anlatmak çok zor. Evet. Çünkü bütün kemikler kırılıyor. Hatta cinsel işkenceler yapılıyor. Çok ağır, insanlık dışı bir takım uygulamalar oldu. Allah'tan artık bunları aştık. Bakın millet o gün tepki vermemişti. Yani ertesi günde herhangi bir tepki ortaya çıkmadı ki, tepki verme saati değildi. Gece saati 3'te tanklar sokağa çıktılar. Ama öğlen 3'te de olsaydı orada bir tepki oluşmayacaktı. Çünkü biraz da şey vardı, altyapıyı kendileri oluşturmuştu darbecilerin. Yani öyle bir hale gelmişti ki insanlar artık biri gelsin bizi kurtarsın noktasındaydı. Çünkü her gün bir yerde bomba patlıyor. Darbeden önceki gün zannediyorum 20 civarında büyük patlama olmuştu. Yani artık darbeciler altyapıyı oluşturmuşlardı ama şimdi artık öyle bir şey yok. Öyle algılarla filan sonuç alınmıştı. 15 Temmuz'da gördük. Bir zemini yok.
Evet.
O açıdan Allah bir daha vermesin diyoruz, göstermesin diyoruz. 12 Eylül acı olaylar dizisidir. Çok acı olaylar dizisidir.
Peki sonrasında neler yaşandı? Bir kere diyor ki siyasi partiler kapatıldı. Başbakan evet. Demirel ve parti liderleri sürgüne gönderildi. Siyasi iklim, siyasi hayatta geri dönülmez bir şekilde belki de değişti.
Hayır, ne siyaset? Yani siyasetlerin tuğu denildiği gibi Ankara'da Dil ve İstihbarat Okulu'nda toplandılar önce. Daha sonra da işte Demirel Zincir Bozan'a gönderildi, Ecevit başka yere gönderildi. Alparslan Türkeş birkaç gün saklandı. Emin Kadırfer Kazanı'nda saklanıyordu. Halbuki birkaç bina yukarıda Halil Şıvgın'ın evinde saklanmıştı. Yani siyaset darmadağın edildi. Evet.
Siyasi yasakla hale geldiler, tabii, değil mi?
Tabii daha sonra referandumda kaldırıldı siyasi yasaklar. Yani yetişmiş insanları biçer döver gibi biçip attılar. Hatta ben ilginç bir olay anlatayım. Şimdi Demirel çok eleştirilebilir Demirel'le ilgili. Benim de eleştirilerim olabilir ama Yavuz Donat gazeteci nereye sürüleceğini Demirel'e söylüyor. Zincirboz'una gideceğini söylüyor. Ve evde Süleyman Demirel haritayı açıyor. İşte nasıl gidileceğine bakıyor. Ya diyor ki bizim bir hatamız. Buraya biz havaalanı yaptırmalıydık. Şuraya şunu yaptırmalıydık. Bakın giderken böyle sıkıntı çekiyoruz filan. Eğer diyor bu işler bittikten sonra diyor ben bunları hallederim diyor. Yani bu siyasetçiler, bu insanlar da hala daha gözaltına alındıkları dönemde, işte darbecilerin kendilerine eziyet ettiği dönemde bile bu ülkeye hizmetten bahseden insanlardı. En sevilmeyeninden bahsediyorum, Demirel'den. Ecevit'le ilgili aynı hatıraları anlatabilirim. Ben Alparslan Türkeş'le 1984 yılında askerlik yaptığım dönemde Ankara'da hastanedeydi. Askeri hastanede, mevki askeri hastanesinde. Ben de 8 aylık kısa dönem erlik yaptım. Hastanede yatıyordum. İşte ikimiz de pijamalarla sabahlara kadar voltalar atıyorduk. Orada çok dertleştik, çok konuştuk. Onun da derdi, bütün meselesi Türkiye'ydi. Türkiye'de dertleniyordu. Hatta yani aynı şeydi Erbakan için falan da söylemek mümkün. Yani bu yetişmiş insanları, Türkiye'ye hizmet etmiş insanları bir anda budadılar. Daha sonra işte askeri bir takım şahsiyetler geldi. Ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. O dönemde Macit Akman'ı TRT Genel Müdürü yaptılar sizin kuruma. Macit Akman'ın bir açıklaması var. Vahimdir. Hatta o gazeteyi ben hala saklarım. Programlar kötü ama koridorlar pırıl pırıl diyor. Yani bu kafa geldi. Türkiye'yi bu kafa idare etmeye başladı. O açıdan yani 12 Eylül deyince doğru. Hem trajik şeyler var hem komik olaylar var. Yani asker her konuda ben haklıyım diyordu. Her konuda istediği adımları atıyordu ve Türkiye çok geriye gitti. Yani eğer bu darbeler olmuş olmamış olsaydı Türkiye bugün herhalde hem milli gelirde çok yüksek noktalarda olurdu. Hem de yani dünya sıralamasında biz farklı yerdeydik, farklı durumdaydık. İşte bu darbeciler maalesef bu şekilde yaptılar. Bakın darbe deyince sadece darbe diye bakmamak lazım. Şunu da aklıma geldi şimdi. Bu darbeciler zaman zaman da zaten darbe yapmadan darbelediler bu milleti. Yani şimdi aklıma şey geldi, hep tartışıyoruz işte İHA'lar, SİHA'larla ilgili. Bizim Türkkuş'un da fabrikamız vardı, uçak fabrikamız. Konya'da bir fabrikamız vardı. Bunlar İskandinav ülkelerine uçak satma noktasına gelmişlerdi. Sonra ne oldu? Marshall yardımıyla birlikte hepsinin kapısına kilit vurduk. Dışarıdan almaya başladık uçakları. Hatta bize hibe ettiler. Fakat yedek parçalarını öyle bir sattılar ki uçakların parasından fazlaya geldi. Şimdi şöyle bir bakıldığı zaman şu ortaya çıkıyor. Eğer biz o üretime devam etmiş olsaydık bugün herhalde Airbus veya Boeing ayarında uçak üreten ülkelerden birisiydi işte. Yani bu şekilde darbeleniyor. Kimi zaman silah doğrultu olarak darbeleniyor. Kimi zaman ülkeyi yönetenler yanıltılarak, aldatılarak veya ne bileyim ben biat ettirilerek darbeleniyor. Ve maalesef Türkiye bunları yaşıyor. Şimdi zaten biraz da kavga, bugün yaşadığımız kavga da bu. Yani bir bağımsızlık mücadelesi var bugün. Bir artık istediklerini yaptıramayacaklarını haykıran bir yönetim var. Ve maalesef şimdi işte ekonomiden darbelemeye çalışıyorlar. Başka şekilde darbelemeye çalışıyorlar ama artık ne Türkiye eski Türkiye ne dünya eski dünya. Bunlar tabii çok konuşulur. Yani 12 Eylül ile ilgili Macit Akman gibi çok olaylar anlatılır. Çok işkence olayları anlatılır. Yani çok vahim şeyler yaşadık biz. İnsanlık dışı olaylar yaşadık. Allah bir daha göstermesin.
Gerçekten öyle. Üzerine kitaplar yazılmış. Filmler yapılmış. Çok önemli kitaplarım var. Bir tarih. Evet. Buradan dinleyicilerimize de önerelim. Sizin kitabınızı
yok,
da.
Yok kalmadı piyasada artık.
Öyle mi?
Evet. Çok önceydi. Satıldı. Bitti. Kitap denilince kitapta da bir şey var. Kartel var. İşte onlar belli yerlerde belli kitapları satıyorlar. Bazı kitapları da baskılıyorlar. Ama sattı yani, iyi sattı, yeter. Bundan sonra da aynı kavgayı aynı o kartellerle vermek istemiyorum. Hatta zar zor kendi dağıtımımızı falan yapıyorduk. Öyle bir sıkıntımız var bizim.
Evet, peki. Ders alınması gereken bir tarihi günün yıl dönümüydü. Bu tarihten ders çıkarılması, bir daha başımıza gelmemesi dileğiyle. Gelelim düne. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı külliyede kabul etti. Ve önemli mesajlar vardı. Hem basına açık bir toplantı, hem bir de kapalı bölümü oldu bu toplantının. Nasıl değerlendireceksiniz bu toplantıyı ve yapılan açıklamaları?
Şimdi tabii şöyle son günlerde moda olan bir hareket şekliyle devam ettirsek, ya bu CHP'li belediye başkanları veya CHP'nin tutumu ile ilgili işinize geldiği zaman orası kaçak saray, işinize geldiği zaman saray, bir gidiyorlar bir geliyorlar diyebiliriz ama bana göre tabii o işin latife tarafı, bana göre olması gereken olmuştur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı belediye başkanlarını toplamış, onlarla birlikte çalışma arzusunu dile getirmiş ve onlara da bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyelere ne kadar uyarlar, ne olur onu bilemiyoruz ama yani bence Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, insanların refahına, illerde yaşayan, işte belediyelerde yaşayan halkın rahatına yönelik bir adımdır bu. Olması gereken bir şeydir ama maalesef işte Türkiye'de biz bu tabloları çok fazla göremiyoruz. Siyasi çekişmelerden dolayı bir takım şovlarla, işte bir takım itiş kakışlarla devam ediyoruz ama güzel bir tablo. Desteklenmesi gereken bir adım. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Sadece fotoğrafta kalmamalı çünkü WhatsApp grupları kurulacakmış, bir takım adımlar atılacakmış. Dileriz bu birliktelik halkın refahına yönelik adımlar olarak önümüzdeki günlerde devam eder.
Peki. Bir de epeydir konuştuğumuz evlat nöbeti konusu var. 3 Eylül'de başladı. Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa götürüldüğünü söyleyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemleri 23'e 24'e çıktı. Eyleme katılan aile sayısı, çocuklarımız HDP'nin elinde diyorlar, çocuklarını geri istiyorlar, destek de var ailelere. Nasıl değerlendireceksiniz geldiğimiz son durumu?
Belki geç de olsa olması gereken bir hareket olarak değerlendiriyorum. Bu bir insanlık meselesi, bakın. Yani başka şekilde bakmamak lazım. Şimdi Birleşmiş Milletler, UNICEF zaman zaman bir takım raporlar hazırlıyor. İşte çocuk suç şeyden, savaşçılardan, çocuk askerlerden bahsediyor. Bunun bir savaş suçu olduğunu, bunu bir insanlık suçu olduğunu ifade ediyor. Bir takım rakamlar veriliyor. Hatta zaman zaman insan hakları izleme örgütlerinin, bu PKK denilen terör örgütünün bu çocuklara yönelik istismarları, tacizleriyle ilgili raporları var ve dünya bu işle uğraşıyor. Ama maalesef insan haklarından bahseden bir takım örgütler, kişiler, kendi ülkemiz için söylüyorum, bunları görmezlikten geliyorlar. Yani ortada bir insanlık suçu var. Ortada küçük yaştaki çocukları kandırarak veya kaçırarak dağa götüren bir örgüt var. Bunları hem ölüm makinesi olarak bize karşı kullanıyor, hem de bu çocuklar kendileri ölüyorlar. Bu bir insanlık dramı ve dikkat ederseniz HDP'nin grup başkan vekili de bu baskıların üzerine ben bu anneleri anlıyorum demek zorunda kaldı. Çünkü ciddi baskı var ama Kandil'den bir takım baronlar nasıl anlarsın anneleri, bunlar bir savaşın, psikolojik savaşın işte ayaklarıdır, kapının önüne konuldular, bunlarla mücadele etmek lazım gibi bir ifadede bulundu. Yani ve çok ilginçtir, Cumhuriyet Halk Partisi biraz şey bakıyordu bu tarafa, görmezlikten geliyordu, şaşı bakıyordu. Ama dün Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı bir televizyona çıktı ve bu annelerin yanında olduğunu söyledi. İnsanlık bu annelerin yanında olunmasını gerektirdiğini insanlığın ifade etti. Şimdi yani bu bir kıvılcım dalga dalga yayılıyor çünkü gerçekten insani bir mesele. Çünkü herkesin çocuğu var. Ciddi bir sıkıntıyı atlatıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti onlarca yıldır zaten bu suçlarla, bu çocuk düşmanlarıyla, insanlık düşmanlarıyla mücadele ediyor. Ve gelinen nokta çok önemli. Bir korku vardı, bir baskı vardı bunların üzerinde. Şimdi terörle mücadelede kazanılan başarıların ardından bu korku ve baskı azaldı. Korku baskı azalınca insanlar hak arama noktasına geldiler. HDP'nin önüne gittiler. Şimdi bir takım siyasiler ve gazeteciler şunu söylüyorlar. HDP'nin önünde ne işiniz var? Gidin devlete, işte devlet bu işi çözmeli. Devlet çözmeye çalışıyor zaten. Devlet bunların tepesine biniyor. Bu oluşumu kökten temizlemeye çalışıyor. Ama bir yerde de HDP denilen bir oluşum var ki bu terörün siyasi ayağı olarak hatta terörist kazandırma ünitesi olarak çalışıyor. Bunlar yapıyorlar. Bunlar tarafından daha götürülüyor. Bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek var. Ve bu aileler çocuklarını yitirdikleri yerde arıyorlar. Yani siz aldınız diyerek onlara gidiyor. Bir şey istedikleri falan da yok aslında. Baskı yapıyorlar. Onları sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Ve çocukları bıraktırmak için bir çaba içindeler. Hatta şu ortaya çıkıyor. Bunların ortaya çıktı daha doğrusu. Bunların bu baskılarıyla birlikte başkalarının çocukları da kurtuluyor. Bakın HDP ayağına pranga vurulmuş durumda şu anda, hareket edemiyor, yeni örgüte eleman çalıştırmak için faaliyet içine giremiyor, yeni çocuklar gitmiyor. Yani bu annelerin yaptıkları bu eylem muhteşem bir eylem, ama bunu etkisizleştirmeye, bunu değersizleştirmeye çalışanlar var ve ben onlar için de, yani biz de aptal değiliz millet olarak, sanki teröre destek vermek için çırpınıyorlar diye düşünüyorum. Yani ille de teröre destek vermek, eline silah alıp dağa çıkmakla olmaz. Yani bu tür davranışlarla da terörün ekmeğine yağ sürersiniz. O açıdan yani güzel bir olay ve dalga dalga yayılacak. En önemlisi de bölgeden destek var işte. Yani buradan sanatçılar gidiyor, şu gidiyor, bu gidiyor, destek veriyor. Benim için onların hiçbir önemi yok, değeri yok. Ama bölge insanı yemek götürüyor onlara. Bu önemlidir. Yani ki bölge insanı adına mücadele ettiğini söyleyen bir HDP ve PKK'ya karşı orada bir kıyam var, ayağa kalkma hareketi var, orada bir tepki var. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani yoksa sanatçı da gider, şu da gider. Hatta bazen işlerine de gelir, reklam aracı olarak kullanabilirler. Gitmeyenler vardır, onların meşrebini ortaya koyabilirler. Bunlar ayrı şeyler ama bölge insanının onlara destek vermesi bana göre son derece değerli. Şu görünüyor, bakın zaten biraz da Türkiye'deki sıkıntılar ondan. Biz kırmızı, mavi, yeşil, sarı liste falan bırakmadık. Bütün teröristler birer birer gidiyorlar. Geçmişte hayaldi, neydi işte, Kandil'e girebilmek hayaldi. Bunları işte yakalayacağız, öldüreceğiz falan gibi bir şey söylese devlet, millet gülerdi. Hatta işte Abdullah Öcalan Suriye'de rahatça geziyordu. Bir takım suikast planları yapılıyordu ve Tansu Çiller böyle bir plan yaptığı için kahraman ilan edilmişti. Sadece plan olarak ortada kalıyordu. Şimdi patır patır hepsi gidiyor. Teröristlerin bu ölüm makinalarının sonları geldi. Böyle bir mücadelede bulunuyoruz ve bu mücadeleyi sekteye uğratmak isteyenler var. Yani milletçe bunu görmek lazım. Onlar da işte demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar. Yani insanlık suçunun insanlık hakkıyla örtülenmeye çalıştığı, insan hakları söylemiyle insanlık için örtülenmeye çalışıldığı, gizlenmeye çalışıldığı nasıl bir ülke olabilir, nasıl bir devlet olabilir? Yani bunların ayıplarını yüzlerine vurmak lazım. Bu konuda dik durmak lazım. Ve bütün siyasi partilerin, ben HDP için bir şey demiyorum, HDP'nin zaten meşrebi belli, tavrı belli, tarzı belli ki oradan bile tepkiler gelmeye başladı. İşte grup başkan vekilinin ifadeleri ya da en azından sıkışmışlığın verdiği bir hareket tarzı. Bütün siyasi partilerin buna destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu milli bir mesele değil. Daha önemli insani bir mesele artık. İnsan olmanın gereği. Yani İngiliz de olsa, Amerikalı da olsa, Rus da olsa buna tepki vermek noktasındaki, çünkü burada insanlık suçu işleniyor.
Peki, çok kısa bir süremiz kaldı. Bir de hemen Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge konusunda görüşmeler devam ediyor. Dün Amerikalı iki kor general Türkiye'ye geldi. Oradan Akçakale'ye gittiği bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz güvenli bölge konusunda geldiğimiz son durumu?
Bir bu bilgiler var, bir de yapılan açıklamalar var. Devlet tarafından yapılan açıklama. Hem Dışişleri Bakanlığı, hem Milli Savunma Bakanlığı, hem de Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ifadelerde bir makastan bahsediliyor. Çok birbirine açık bir makastan. Yani biz güvenli bölge denildiği zaman 450 kilometre uzunluk, 30 kilometre derinlikten bahsederken onlar birkaç kilometreyle sınırlı olarak düşünüyorlar. Biz terörist unsurların oradan tamamen kazınması gerektiğinden bahsederken veya bunu hayal ederken onlar zaman geçirmek, zaman kazanmak için bir takım çalışmalar yapıyorlar şeklinde açıklamalar var ve Türkiye bir süre vermiş durumda. Yani Eylül ayının sonunda, bu ayın sonuna kadar istenenler olmazsa ki New York, Amerika'da bir takım görüşmeler olacak önümüzdeki dönemde Trump'la Erdoğan arasında. Hı hı. Onlar da sonuç alınamazsa Türkiye gereğini yapacak ve dikkat ederseniz herhangi bir geri adım yok. Sürekli olarak biz yığınağa devam ediyoruz. Yani yarın harekat yapılacakmış gibi. Neden? Çünkü biz buna güvenmiyoruz. Burada bir tiyatro oynandığını gördük. Geçmişte de gördük. Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye ile birlikte güvenli bölge oluşturayım diyor. Hem de bakıyorsunuz orada güvenliği tehdit eden unsurlardan olan işte PKK'ya, YPG'ye yine silah yığmaya devam ediyor. Yani bu işin artık uzatılması mümkün değil. Bu işin taşınabilirliği kalmadı Türkiye açısından. Yani burada ya Amerika Birleşik Devletleri geri adım atacak. Gerçekten müttefikliğin gereğini yapacak, bu güvenli bölge olması gerektiği gibi oluşturacak. Çünkü yani güvenli bölge orada iki tane devriye atmakla, işte zaman zaman Türk bayrağı sallandırmakla bir sonuç alamazsınız. Türkiye'nin yapmak istediği o bölgede gerekiyorsa TOKİ, gerekiyorsa başka bir takım firmalarla sokarak, hatta uluslararası bir konsorsiyumla o bölgede yeni yerleşim yerleri inşa etmek ve kaçanları, işte bir kısmı, büyük bir kısmı Türkiye'de, insanları buraya yerleştirmek. Yani güvenli bölge lafta değil ama Amerika Birleşik Devletleri lafla hareket ediyor ve orada kendi müttefiki olan işte terör örgütlerini korumaya çalışıyor. Bu biraz işte geldiler gittiler sorunun cevabına gelince şu oluyor bu oluyor. İyi güzel de gerçekte ne oluyor ona bakmak lazım. Yoksa gidilir görülür, fotoğraflar çekilir lay lay lom. Ama işte Münbiş'te gördük, aynı şeyleri yaşadık, hiçbir şey olmadı. Şimdi de hiçbir şey olmayacak gibi görünüyor. Ama bu defa Türkiye hiçbir şey olmamasına izin vermeyecek. Türkiye bir şeyler yapacak, artık tarih de verildi. Ben Amerika'nın geri adım atacağını düşünüyorum. Atmazsa da Ekim ayı içinde Türkiye bu harekatı yapacak. Eylül sonu veya Ekim ayı için.
Peki, takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza sağ olun. Katıldığınız sağ için sağ olunuz. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız şimdi de. A-Para Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Obucu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, bugün çok önemli bir gün, önemli bir toplantının sonucunu bekliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Epeydir bu toplantıdan ne gibi bir karar çıkar onu bekliyoruz. Bir faiz indirimi gelir mi sizce?
Açıkçası şunu söyleyeyim, son birkaç aydır artık faiz indirimi gelir mi sorusu değişti. Ne kadar indirim gelir sorusu sorulmaya başlandı. Çünkü özellikle Temmuz ayındaki bu 425 baz puanlık, yani 4,25 puanlık indirimle birlikte piyasaların beklentisi de arttı. Çünkü Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal'ın verdiği mesajlarda biz hep bunu gördük. Göreve gelir gelmez politika faizinde bundan sonra ciddi değişiklikler olacağının mesajlarını paylaşmıştı. Ve bu yıl sonu içinde yaklaşık 9 puanlık bir indirim silsilesinin yapılabileceği olarak yorumlanmıştı. Hesaplamalar o yöndeydi. Zaten 425 yapıldı şimdi. Akabinde Temmuz ayının ardından Ağustos pas geçildi. Çünkü Ağustos'ta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısı yok. Yılda 8 defa toplanıyor artık. O yüzden bu aya ilişkinde artık faizin indirileceği kesin, ne kadar indirilecek sorusu soruluyor. O konuda da tabii piyasa beklentilerine bakıldığında işte 250 bas puan, 275 bas puan civarında, yani 2.5'da 2.75 civarında bir indirim olabileceği öngörülüyor. Temmuz ayındaki rakamlara bakıldığında işte 24'ten 19.75'e inmiş bir faizi görüyoruz. Bunun artık 17'lere kadar inme ihtimali de var bu ay itibariyle. Tabii şu açıdan bakmak gerekiyor. Rakamlarla konuşuyor piyasalar. Enflasyon bir öngörüdür faiz politikası çerçevesinde. Enflasyon ne kadar düşerse faiz de o denli düşüyor. Yani enflasyonun son rakamlara bakıldığında %15'i görüyoruz. Genelde hesaplamalar şu şekilde yapılıyor. Enflasyon üzerinde 1-2 puan faizin bir realite etmek gerekirse, yani enflasyon 15 ise faiz 17 olabilir. Bu nedenle de bunun üzerinden bakıldığında yani 2.5 ya da 2.75 çok yatsınacak bir şey değil. Ha, bunun altında olabilir mi? Çok ihtimal verilmiyor ama üstünde olabileceği konuşuluyor. Üstünde olursa piyasaya etkisinin daha farklı olması muhtemel görünüyor. Tabii bu piyasa hep genelde faiz kararlarına kur üzerinden tepki veriyor. Şimdi politika faizinin beklenilenden fazla düşmesi kurda bir miktar oynamaya sebep olabilir. Altında kalması da yine aynı şeyi sebep olabilir.
Yine oynayabilir mi?
Yine oynar. Hı hı. Ama hani bu o beklenilenin ne kadar üzerine çıkacağı ya da ne kadar altında kalacağıyla alakalı bir şey. Yani agresif bir farklılık oluşursa, yani biz 2.75 beklerken 3.75 gelirse, bu piyasanın beklentisinin bir aile dışında kalır.
Hı hı.
Çünkü piyasa anketler yapılıyor, ortalama çıkarılıyor. Hı hı. Bu bahsettiğimiz rakamlar ortalama. Ya şimdi piyasaya sorsanız 4.75 bekliyorum diyen de olabilir ama bunlar marjinal beklentiler. Bu nedenle hani çok üzerinde ya da altında değişikliklerin piyasaya farklı etkileri olabilir, özellikle döviz kuru üzerinden. Ama çok bunun beklentinin dışına çıkması çok da beklenmiyor. Tabii Merkez Bankası politika faizini açıkladığı zaman bir de metin yayınlıyor. Metin içerisinde bundan sonraki sürece ilişkin beklentiler de, yani hedefler ya da öngörüler yer alıyor. O politika metni de önemli. Çünkü orada en ufak bir değişiklik genelde piyasada da etki oluşturuyor. Mesela biz parasal sıkılaştırmaya devam edeceğiz mesajı verirse, bu yani bir anlamda faiz indirim sürecinin durdurulabileceği olarak yorumlanabilir. Bunun etkisi farklı olabilir. Ya da işte Merkez Bankası işte piyasayı takip edip enflasyon görünümü çerçevesinde hareket edecektir der. Bu da enflasyondaki düşüş devam ettiği takdirde indirimlerin devam edeceği şeklinde yorumlanabilir. Yani bu tamamen piyasanın, Merkez Bankası'nın vereceği mesajlara ve piyasanın yorumuna bağlı bir şey. Tabii biz buradan ne bekliyoruz? Şimdi Merkez Bankası faizi indirdi de bize ne oldu diye düşünebiliyor vatandaş. Bu tamamen banka faizlerini nasıl etkileyecek, bunu görmek istiyoruz biz. Yani merak edilen konu bu açıkçası. Çünkü biz bunu Temmuz'da gördük. Temmuz'daki faizlerdeki ciddi düşüş, Merkez Bankası'nın politika faizindeki ciddi düşüşün banka faizlerine de yansıdığını gördük. Özellikle kamu bankaları cephesinde. Kamu bankaları agresif bir tepki verdi oraya. Tabii orada kamu bankası olmasının büyük bir avantajı var. Yani gerekirse desteklenebilir bankalar bunlar. Yani 1.49'lar civarındaki konut kredisi birden 0.99'a düştü. Buna özel bankaların da tepkisini gördük ama onlar sınırlı düzeylerde kaldı. Onlar da işte 1.5'lar civarında olan konut faizlerinin şimdi 1.30'larda olduğunu görüyoruz. Ama işte bu bile piyasayı bir anlamda hareketlendirmeye yetti.
Hı hı. Şöyle ki, konut piyasasını değil mi?
Sadece konut değil. Hı. Çünkü bu tamamen kredi faizlerindeki düşüş sadece konutta yaşanmadı. Genelde tüketici kredilerine de yansıdığını gördük. Ticari kredilere de yansıdığını gördük. Mesela bir örnek vereyim. Ticari kredilerin yılın ilk döneminde bakıldığında %7'ler civarında daraldığını görmüştük biz. Ancak Ağustos ayında bu daralmanın 0.2'ye kadar gerilediğini gördük. Yani orada bir hareketlenme var. Yine aynı şekilde Konut kredisinde de öyle bir rakam söz konusu. Orada da kredilerin genel hacminde bakıldığında %0.2'lik bir daralma vardı yılın ilk yarısında. Ağustos ayında bunun 0.5 artışa döndüğünü gördük. Yani daralmanın üzerine artışa geçmiş durumda şu anda kredi piyasası, kredi büyüklükleri. Bu da tamamen işte bu politika faizinin etkisinin piyasaya yansımasıyla alakalı bir şey. Şimdi biz bu indirimden de bunu bekliyoruz açıkçası. Elbette ki ilki kadar büyük bir indirim değil bu. Yani aşağı yukarı yarısı kadar bir indirim olacak. Ancak bunun yine örnek vermek gerekirse yine kamu bankalarının konut faizinde yani düşük de olsa yine bir indirim görülmesi anlamına gelecektir. Çünkü bu şu anlama geliyor. Yani siz banka kredilerine ne kadar indirim yaparsanız o kadar çok kredi kullanılıyor. Konut kredisi çerçevesine bakarsanız inşaat piyasası hareketleniyor. Zaten elde birikmiş birçok stok var. Yeni inşaatların yapılabilmesi için bu stokların satılması gerekiyor. Ayrıca yeni inşaatların başlaması için sizin alacağınız krediler, kullanacağınız para bir anlamda inşaatı besleyen 250 alt sektöre sirayet ediyor. Onlardaki hareketlilik anlamına geliyor ve orada istihdam oluşturması anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'deki en büyük istihdam noktalarından bir tanesi inşaat sektörü. Yani biz ne zaman Türkiye'de bir ekonomide sıkıntı yaşasa inşaat sektöründe istihdamdaki azalmayı görüyoruz. Bu nedenle hani bu faiz indiriminin piyasaya ciddi bir yansıması olacağını düşünüyorum. Yani bir de şu boyutu var. Tabii sadece faiz indi diye insanlar gidip konut almıyorlar. Çünkü siz konut alacağınız zaman mutlaka bir birikiminiz vardır. Ve bu birikimi başka yerde değerlendiriyorsunuzdur. Konut faizlerinin yüksek olduğunu düşündüğünüz için. Şimdi oradaki paranın piyasaya girmesi demek bu. İkincisi, konut alıyorsanız borçlanıyorsunuz, kredi çekecekseniz. 5 yıl, 7 yıl, 10 yıllık bir borçlanmadan bahsediyoruz. Siz kredi çekmeye karar veriyorsanız bir yandan da ekonomiye güveniyorsunuz demektir. Çünkü bunu ödeyebileceğinizi düşünüyorsunuz.
Bir de psikolojik bir anlamı var.
Kesinlikle. Ya kesinlikle. Şöyle hani ekonomiye olan güvenin arttığı anlamına geliyor bu. Zaten bu son güven endekslerine bakıldığında biz bunu görüyoruz. Yani inşaat güven endeksinde, hizmet sektörü güven endeksinde, imalat sektörü güven endeksinde bir ciddi bir artış söz konusu. Yani bu bir anlamda ekonomiye olan güvenin arttığını gösteriyor. Bu da yani güvenin artması demek piyasadaki hareketlerin yine artacağı anlamına geliyor. Çünkü tüketim artacak. Yani bir piyasada tüketim varsa para dolaşımı olacak. Bu sadece Türkiye için geçerli bir durumda değil aslında. Tüm dünyada bu son dönemde bir dünya ekonomisinin resesyona girme, daralma tehdidi var. Ticaret savaşlarının etkisiyle. Bu daralma tehdidi karşısında bütün dünya ülkeleri zaten merkez bankaları bu faiz indirimini yavaş yavaş gidiyor. Bunu biz FED'de de gördük. Yine Avrupa Merkez Bankası'nda da onlar da bugün karar vermesini bekliyoruz. Yani orada da göreceğiz. Dünyada yani bir parasal genişleme hamlesi var. Çünkü yoksa aksi takdirde ekonomi küçülecek, dünya ekonomisi küçülecek. Bunu hareketlendirmek için piyasada biraz likiditeye ihtiyaç vardı. Bu çerçevede dünyayı izliyor Türkiye. Bu çerçevede verilen kararların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
Peki, bakalım bugün ne tür bir karar çıkacak ve yansımalar neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bir de Amerika'dan gelen bir heyet var. Türkiye'de temaslarına devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la görüştü ve bir serbest ticaret anlaşması iki ülke arasında yapılması konuşuluyor. Odalar Borsalar Birliği Başkanı ile görüştü. Böyle bir hareketlilik var. Nasıl değerlendireceksiniz bu hareketliliği?
Önce şunu görmek lazım. Hiçbir Amerikalı yetkilik, bakanlık düzeyinde bir yetkilinin bu kadar uzun süre Türkiye'de kaldığını ben hatırlamıyorum.
Dört günlük bir ziyaret
oldu. Yani 5 gün oldu. Dün hani cuma günü geldi. Dün akşam yine TOB'da toplantısı vardı. Genelde Amerikalı yetkililer bilgi vermezler ama muhtemelen dönmüştür diye tahmin ediyorum. Yani neredeyse beş gün aşan bir ziyaret oldu. Bugüne kadar hiç bu kadar uzun süreli bir Amerikalı yetkilinin Türkiye'de kaldığını hatırlamıyorum ben. Bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Türkiye ile bundan sonraki süreçte ekonomiye verilen önemin gösteren bir hamledir. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesinin hemen akabinde Türkiye'ye geldi Ross. Cumhurbaşkanı'nda görüştü, birçok bakanla görüştü. Ticaret Bakanı, Hazine Bakanı, Enerji Bakanı, yine Sağlık Bakanı. Çünkü Ross'un açıklamalarında hep sektörel vurgular vardı. İşte sağlık sektörüne ilişkin, medikal sektörüne ilişkin, ilaç sektörüne ilişkin, enerji sektörüne ilişkin neler yapılabilir, bunlar konuşuldu. Şimdi 100 milyar dolarlık bir hedef var. Biz bu hedefi 75 olarak koymuştuk ama iki lider daha sonra bunun 100'e çıkarılması konusunda Japonya'daki G20'de bir karar aldı. Tabii şu an 20 milyar olduğunu düşünürseniz buraya hedefe ulaşmak çok da kolay görünmüyor. En azından Türkiye açısından. Çünkü Türkiye'nin toplam ticaret hacmi yaklaşık 400 milyar dolar civarında. Amerika'nın ticaret hacmine bakıldığında 4-5 trilyon dolardan bahsediyoruz. Yani onların 20 milyarın üzerine bir 30 milyar koymaları çok zor olmayacaktır. Ama bizim koymamız biraz zaman alacaktır. İşte bu zamanı kısaltabilmek için nelere odaklanması gerektiğini iki ülkenin bu görüşmelerde biz gördük. Bunun üzerinde bazı kararlar alındı. Bazı sektörler konusunda daha hızlı adım atılabileceği düşünüldü. Yani ne olabilir? İşte mermer sektörü dendi, giyim sektörü, tekstil sektörü, imalat sektörü, lojistik sektörü gibi birçok sektör sayıldı. Bunlara öncelik verileceği belirtildi. Şimdi serbest ticaret anlaşması elbette çok önemli. Keşke olsa ama o çok çabuk olabilecek bir şey değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile bir serbest ticaret anlaşması yapabilmek biraz zor, zaman alır. Yani zaten Amerika'nın gelir gelmez Trump'ın Avrupa Birliği ile bile buna ilişkin bir süreç başlandığını hatırlarsak bunu bitirmişti. Gelir gelmez bunu rafa kaldırdı. Avrupa Birliği ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını. Yani zor bir ülke Amerika serbest ticaret anlaşması konusunda. O yüzden o biraz zaman alır ama şunu gördük biz burada. Her iki ülkede ticaret hacminin artırılması konusunda ciddi bir kararlılık gösteriyor. Bu şunu da gösteriyor bize. Türkiye'nin malum güney sınırında bir güvenli bölge konusunda çalışmaları devam ediyor. Amerika ile farklı görüşler var ama bu Amerika'nın Türkiye'ye daha sıcak baktığını, hani belki orada da bir geri adım atılabileceğini ya da bir politika değişikliği yapılabileceğinin sinyallerini veriyor açıkçası bana.
Peki, bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, sağ olunuz. Apara Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Obucu bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize çevreleriyle Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 28, İstanbul az bulutlu 27, İzmir az bulutlu 30, Erzurum az bulutlu 21, Amsterdam yağmurlu 21, Atina az bulutlu 32, Bağdat sıcak 39, Berlin yağmurlu 20, Kiev az bulutlu 28, Lefkoşa sıcak 37, Londra yağmurlu 23, Madrid açık 32, Mekke sıcak 42, Moskova az bulutlu 25, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Paris az bulutlu 26, Pekin çok bulutlu 26, Roma az bulutlu 28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Viyana yağmurlu 22 ve Zürih az bulutlu 23 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy merhaba.
Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Berlin'den bize neler aktaracaksınız?
Aslında Almanya'da dün itibariyle gözler federal meclisteydi. Çünkü federal mecliste bütçe görüşmeleri vardı. O bütçe görüşmeleri sırasında Başbakan Merkel söz aldı. Tabii ki de ülke gündemine ilişkin, güncel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu ama en dikkat çekici sözlerinin belki de ülkesinde son dönemde artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ilişkin sözleri dikkat çekiciydi. Hatta Meclis Genel Kurulu'nda alkış da aldı. Merkel özetle şöyle söyledi. Her gün dedi karşılaştığımız Yahudilere, yabancılara yönelik saldırılara şiddet ve nefret dolu dile karşı mücadele etmemiz lazım dedi. Bu yönde bir çağrıda bulundu. Diğer insanlara yönelik ırkçılığa, nefrete ve düşmanlığa karşı sıfır hoşgörü olmadığı sürece birlikte yaşam başarısız olur ifadelerini kullandı ki Merkel'in dünkü 40 dakika yaşayan konuşmasındaki en önemli başlıklardan biri buydu. Dolayısıyla o sözleri de mecliste büyük alkış aldı, onu ifade edebiliriz. Öte yandan Almanya'daki bir diğer gündem maddesi ise hani trenlerde ve tren istasyonlarında güvenlik konusuydu ki yaklaşık 1-1,5 ay önce hatırladığım kadarıyla 1,5 ay önce Frankfurt tren istasyonunda bir kaza ya da bir olay yaşanmıştı. Şöyle ki bir anne ile çocuğu trenin önüne itilmişti, çocuk hayatını kaybetmişti. O olaydan sonra ülkede özellikle tren istasyonlarında alarm durumuna geçilmişti. Bir hafta 10 gün süren yoğun güvenlik önlemleri vardı ama genel anlamda ülkenin İçişleri ve Ulaştırma Bakanları bu noktada atılabilecek adımlar için bir araya geldiler. Güvenlik önlemleri paketini görüştüler. Önümüzdeki günlerde de bu paketin detaylarının açıklanmasını bekliyoruz. Avrupa'da, Almanya'daki özellikle pek çok noktadaki tren istasyonlarındaki yoğun güvenlik önlemlerinin artırılması gündeme gelebilecek bu şekilde. Yine bir başka konu, İsrail'deki seçimler var biliyorsunuz. İşte Netanyahu'nun pek çok vaatleri var, tepki çeken vaatleri var. İşte o vaatler Almanya'da da gündem oldu. Hükümet sözcüsü yapmış olduğu açıklamada İsrail hükümetini iki devletli çözümü zora sokacak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu. Yine uluslararası hukuka açıkça ihlal edilebilir ifadesini kullandı hükümet sözcüsü. Dolayısıyla bu konuda Almanya'da gündem maddesiydi. Yine bir başka gündem maddesi ise biliyorsunuz Hong Kong'daki protestoların önde gelen isimlerinden Joshua Wong Berlin'deydi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bir araya geldi. Basın toplantısı düzenledi. İşte o görüşme ve temasları Almanya ile Çin ilişkilerinde gerilme neden oldu diyebiliriz. Pekin yönetimi Alman Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı ve bu durumdan dolayı bir protesto bildirdi kendisine. Öte yandan Merkel ise insan haklarına saygı çağrısı yaptı. Bu da dikkat çekici bir gündem maddesiydi. Rutin gündemimize bakacak olursak Cumhurbaşkanı Steinmeier bugün Stuttgart'ta olacak, temasları var. Başbakan Merkel Frankfurt'ta Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılışına katılacak. Yarın da Arnavutluk Başbakanı ile bir araya gelecek Merkel. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile bir görüşmesi var. Onu da takip ediyor olacağız. Ancak bizleri yakından ilgilendiren bir başka gündem maddesi ise Avrupa Girişimci Toplantısı var bugün Berlin'de. Bu toplantıda Türkiye'den de üst düzey katılım var. Önemli isimler katılacak. Almanya'da, Avrupa'da İş dünyasında öne çıkan isimler katılacak ki Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da bu toplantıda bir konuşma yapacak. Özellikle Türk insanlarının, iş insanlarının, girişimcilerin bu toplantıdaki sorunlarını, önerilerini dinleme fırsatı olacak. Biz de bu gündem başlığını takip ediyor olacağız. Dediğim gibi Almanya'da aslında meclisin açılmasıyla birlikte siyaset hareketlendi, ülke gündemi hareketlendi. O gündem başlıkları özetle böyleydi Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Siz Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde Suudi Arabistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Orsam Ekonomi Çalışmaları Direktörü Doktor Recep Yorulmaz. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum davetiniz için.
Evet, biz şimdi şöyle bir konuya başlangıç olması açısından Suudi Arabistan ekonomisine bir bakalım. Genel hatlarıyla değerlendirirsek nasıl sonuçlar ortaya çıkar?
Teşekkür ediyorum. Genelde Türkiye'de ortadoğu ekonomileri çok çalışılmayan bir konu olduğu için özellikle iktisat alanında ve ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden bir hatta en önemli aktörü şu an diyebileceğimiz son konjonktürde Suudi Arabistan'ın ekonomisini anlatmak gerekiyor. Biz derslerimizde Orsam'da bunu özel olarak işliyoruz öğrencilerimize, ancak bu sizin sayenizde gene de yaymış olacağız. Yaygınlaştırma faaliyeti olarak düşünebiliriz. Suudi Arabistan dediğim gibi başta söylediğim gibi ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden biri, en önemli aktörlerinden biri. Bu hem siyasal hem ekonomik anlamda karşımıza çıkmakta. Ekonomik olarak zaten doğal kaynak zenginliğinin getirdiği doğal bir sonuç olarak dünyanın en büyük 26. ihracat ekonomisi konumunda. Bunun yanında bizim özellikle kullandığımız ekonomistlerin ECI dediğimiz bir işte ekonomik çeşitlilik kompleksi denir ama çeşitlilik endeksi vardır. Burada 129 ülke arasında 29. ülke olarak işte çeşitliliği, ihracat çeşitliliği bakımından 29. en iyi diyebiliriz buna. Ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bunların yanında tabii ki şuna değinmek gerekiyor. Tüm bu ekonomisinin iyiliğine işte 20 bin dolar karşılaştırmalı kişi başı milli gelir olmasının yanında, hatta bunu satın alma paritesine göre, satın alma paritesi de genel anlamda anlaşılması adına ülkenin satın alma gücü, ülkedeki satın alma gücü insanların ona göre belirlendiğine 55 bin dolara kadar çıkan bir milli geliri var kişi başı. Ancak tüm bunlara rağmen %12 oranında bir genç işsizlik durumu var. Zaten Körfez'deki özellikle ülkelerde, Katar olsun, Birleşik Arap Emirlikleri, Emirat dediğimiz ülkede olsun, genelde kendi vatandaşlarının dışında dışarıdan işçi alma suretiyle, ucuz iş gücü çalıştırma suretiyle işlerini gördükleri için kendi ülkelerinde, içerisinde, kendi nüfuslarında işsizlik oranlarının aslında fazla olduğunu görüyoruz bu anlamda. Son dönemde yine baktığımızda bu ülkeler aslında genel hatları itibariyle doğal kaynak zengini ülkeler çok fazla vergilere başvurmazlar. Çünkü kamu finansmanını, daha çok kamu harcamalarının finansmanını bu doğal kaynak gelirleriyle, petrollar dediğimiz gelirlerle elde ettikleri için buna başvurmazlar. Bu da onları tabii ayrı tartışma konusu. Eğer insanlar vergi ödemezse devlete bağlılıkları olmaz. Devlet de onlara karşı bir sorumluluk hissetmez. Dolayısıyla bu ülkeler bu anlamda daha çok böyle otokrasiye yakın ülkelerdir. Ama son dönemde özellikle petrol fiyatlarının dünyadaki değişmesiyle araya onu da sıkıştıralım. Bir teori var. 80 dolardır sınır Suudi Arabistan ekonomisi için, sürdürülebilmesi için ekonomi finansmanı. Şu an 62 dolar seviyelerinde ilerliyor. Tüm bu İran'a yaptırımlar da dahil bölgedeki krizlere rağmen. Son dönemde ne yaptı bunlar? Tabii bunlara karşı hemen devletlerin ilk reaksiyonu, devletin ilk hemen bu tarz durumlardaki kriz reaksiyonu bizim Türkiye'de de son dönemde gördüğümüz gibi vergilere başvurmaktır. Tabii biz biraz sıkı maliye politikası güdüp lüks mallara, tabii o konuya çok şimdi vaktimiz yok ama hemen lüks mallara koymaktır ilk şey. Onlar da KDV getirdiler. Kurumlara vergisi zaten vardı çünkü yabancı şirketler çok fazla. %5 katma değer vergisi getirdiler. Bu enflasyona bir artışa neden oldu. Aynı zamanda bir negatif etkisi de özel sektörde işçi alım maliyetleri yükseldi. Çünkü dışarıdan çok işçi geliyordu. Bundan genel hatlarıyla bahsedebiliriz. Hemen hızlıca makroekonomik göstergelerini şöyle bir ayrımını yapabilirsek, sınıflandırma yapabilirsek, tarım sektörü tahmin edileceği üzere çok düşük, %2.54'ü ve nüfusun da %6'sını karşılıyor iş gücü anlamında. Gıda ürünlerin, tarım ve gıda ürünleri dolayısıyla ithal ediyorlar. Bu da bizim için tabii avantajlı bir konu. Daha sonra yine geliriz gerçi Türkiye arasındaki ticari ilişkiler ama diğer yandan önemli sektörleri %45,5 ile 2017 yılı itibariyle sanayi sektöründe tabii petrolden dolayı önemli bir iş gücü var ve iş gücünün %23'ünü diyelim yaklaşık bu karşılıyor. Onun dışında hizmet sektörü çok önemli. Burada %52'sini milli hasılasının temsil ediyor ve aktif nüfusunda %71'i hizmet sektörüne. Neden? Çünkü Mekke Medine'den dolayı, işte Hac'dan dolayı, işte bankacılık, turizm, finansal hizmetler, sigorta hizmetleri gelişmiş durumda. Hızlı bir nüfus artışı var Suudi Arabistan'da. En son değinebileceğimiz birkaç noktada burada Suudi Arabistan'ın son dönemde özellikle tatlı su kaynaklarının daha çok kullanımının kısıtlamaya gidilmesi ve tarımsal üretim düşürmesi ön plana çıkıyor. Bir de bize şu tartışmayı getiriyor hemen akla. Hep tartışırız. Bir önümüzdeki 30 içerisinde su su özellikle bizim petrolden sonra en önemli, belki de daha önemli tartışma konumuz olacak kaynak anlamında. Onlar da bugünden bunun kısıtlarını şey yapıp biz madem üretmeyelim tüm o hurma 18 milyon tondu galiba hurma üretimine rağmen onun dışında farklı bir çeşitlenmeye gitmiyorlar. Hemen ekonomik anlamda ihracat yaptığı ülkeler daha çok Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore gibi ülkelere ihracat yapıyorlar en fazla. İthalat yaptığı ülkelerde yine Çin başta olmak üzere ABD, Almanya, Güney Kore ve Fransa. Maalesef Türkiye bu ilk altıya giremiyor burada. Son dönemde ekonomik düzlemde aslında kırılma yaşandı her anlamda, siyasi ve ekonomik anlamda Muhammed Bin Selman'ın başa gelmesi diyelim. Daha çok aslında veliaht biraz olarak ilan edilmesi oldu. Son dönemdeki açıklamalarla bunu hemen bağdaştırıp burada bu kısmı en azından geçmek gerekirse. Mesela yeni enerji bakanı uranyum zenginleştirme çalışmalarını, ön çalışmalarını başlayacaklarını açıkladılar. Bu anlamda İlk reaktörlerinde 2019 yılının sonunda başkent Riyad yakınlarında Kral Abdülaziz kenti var. Orada kurulma aşamasında son aşamaya gelindi. Yani bir nükleer güç olma noktasında da şeyleri var diyelim. Adımları var. Tabi bu anlamda bizim Cumhurbaşkanımızın açıklamasını da eklemek gerekiyor. Biz de bu anlamda herhalde söz sahibi olmak istiyoruz.
Peki şimdi dediniz ki ilk altıya giremiyor ülkeler arasında Türkiye ithalat ihracat ilişkileri açısından, ama hiç mi ilişki yok Suudi Arabistan Türkiye arasında ekonomik açıda?
Ekonomik açıdan ikili ilişkilerde aslında tarihsel süreçte baktığımızda ikili ilişki tabii ki var, ancak yeterli seviyede değil. Şeyine baktığımızda aslında tablomuzda bize gösteren rakam toplam ticaret hacminin 5 milyar dolar civarında olduğu gözüküyor. Bu da çok küçük bir rakam tabii ki iki ülke arasında. Bunun arttırılması lazım. Özellikle bu rakam bize şunu veriyor. İki ülke arasındaki en önemli işbirliği noktası ticari işbirlikleri noktasında olması lazım. İşte tabii bu anlamda bizim karşılıklı işbirliği konseylerimiz var. Çalışmalar yapılıyor, ancak dediğim gibi özellikle Muhammed Bin Selman'dan sonra ve Kaşıkçı cinayetinden sonra aslında değerlerde de 2017 yılından sonra düşüş olduğunu görüyoruz ihracat anlamında. Turizm anlamında turizm sektöründe gelen turist sayısında 2018'ine kadar aslında bir değişim olmadan, ancak etkisi 2019 yılından ilk yarısından itibaren çıkmaya başladı. %30 oranında bir azalış oldu. Bunun nedenleri neden aslında şey derseniz, bu ticaret hacmi küçük, az derseniz, dar derseniz, özellikle Muhammed Bin Salman'ın başa gelmesi, Suudi Arabistan ve öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye karşı çok büyük bir tezviratı var. Yani bölgede bunlar bizi, bu ülkeler rakip olarak görüyorlar. Tarihsel perspektiften de bakarsak biraz rakip olarak görüyorlar. Ekonomik anlamda da rakip olarak görüyorlar. Tabii tartışılacak bir konu. Uluslararası ilişkiler anlamında da tartışılması gereken bir konu. Ancak söz konusu ülkeler özellikle sosyal medyadan yaptıkları, profesyonel şekilde yaptıkları, Türkiye işte turizm anlamında gitmeyin, orası İslam ülkesi değil, işte orası size hatta en son terör ülkesi bile dediler o anlamda Türkiye'ye ilginç bir şekilde. Bunun karşılık tam anlamda ekonomik olarak bulmadığını görüyoruz. Ancak 2019'un ilk yarısı itibariyle turist sayısında bir azalma gördük bu noktada. Bu da bizim için önemli. Neden? Çünkü bizim yaptığımız özellikle şimdi turizm projelerimiz de var ki bunların da bu alanda yapılması lazım. Yani Türkiye'de en çok para bırakan turist bildiğimiz üzere Arap turistler. Buradan gelen insanlar özellikle kongre turizmi olsun, sağlık turizmi olsun daha fazla para bırakıyorlar. Dolayısıyla o %30'luk bir artış bize büyük oranda etki edecek seviyede ve bunları çekmemiz lazım, arttırmamız da lazım. İki ülke arasındaki ticaret baktığımızda neler satılıyor daha fazla, neler karşılıklı alınıyor. İşte bizim sattığımız ürünler daha çok halı, rafine yağ, elektrik panelleri, inşaat demiri, mobilya ve gıda ürünleri gibi. Biz haliyle onlardan petrokimya ürünleri alıyoruz. Bizim orada şirketlerimiz 200'den fazla Türk şirketimiz var. Tabii haliyle Orta Doğu'da özellikle Körfez'de biz daha çok inşaat sektöründe ön plandayız. Ancak bunların toplam maliyeti yaklaşık toplam büyüklüğü 660 milyon dolar civarında. Suudların Türkiye'deki yatırımları ise yaklaşık 2 milyar dolar civarında. Tabii bunların özellikle bu alanlarda geliştirme yoluna gidilmesi lazım. İşte bu anlamda Türkiye-Suudi İş Konseyi, Ortak Ekonomik Komisyon gibi komisyonlar kurulup yıllar itibariyle anlaşmalar ve ikili işbirliği çalışmaları yapılmakta. En son mesela 20 Kasım 2017'de dönemin Enerji Ekonomi Bakanı Nihat Tedebekçi katılımıyla bir toplantı yapılmıştı.
Evet, peki şimdi siz dediniz ki Prens Muhammed Bin Selman'la birlikte ikili ilişkilerinin seyri biraz değişti. Bir de Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye karşı takındığı tavırda bu aradaki ekonomik ilişkilerin belli bir seviyede kalmasına, özellikle turizm açısından çok fazla gelişememesine neden oluyor. Bir de büyük bir şirketi var Suudi Arabistan'ın, Aramco. Bunun halka arzını nasıl değerlendirirsiniz?
Aramco'nun halka arzı özellikle 2030 vizyonu için Suudi Arabistan ekonomisi açısından çok önemli. 2030 vizyonlarında ele aldıkları en önemli konulardan biri. Aramco'yu biraz ele almak gerekirse, ama Aramco dünyada, bunu açıklamak lazım. Neden önemli bu kadar? Neden üzerinde duruluyor? Dünyada bir kere Suudi Arabistan'ın en büyük şirketi. Devlete bağlıydı şimdiye kadar. Hala öyle tabii ki, değil mi? Yıllık kar marjı, mesela mülk dağıttığı temettüsü 111 milyar dolar civarında yıllık karı. Buna baktığımızda karşılaştırma yapmak gerekir tabii ki. 111 milyar dolar tek başına bir şey ifade ediyor tabii ki, ama Apple'ın mesela 60 milyar dolar bu anlamda. Exxon Mobil'in 20 milyar dolar bu anlamda. Kârı olduğunu görüyoruz ve büyüklüğünü bu anlamda gösteriyor bize. Bu şirketin %5'lik bir borsada halka arzı milyarlarca dolar gelir demek Suudi Arabistan için. Ayrıca bunun tabii siyasi boyutları da var. Ekonomi politiğini yapmak gerekirse bu halka arzıyla birlikte, çünkü 2019 yılına kadar bu verileri paylaşmıyorlardı bile. 2019 yılından sonra biz büyüklüğünü aslında anlamaya başladık bu şirketin. Özellikle bu şirketin halka arzı sürecinde mesela Enerji Bakanı'nın başını yedi aslında bu olay. Çünkü iki kez bunu durdurmuştu. Geçtiğimiz diyelim artık Enerji Bakanı. Sonrasında görevden almaya kadar bu gitti. Yeni bakan getirildi. Hatta bakanlıkla işte Aramco'nun yönetim kurulu ayrıldı. Daha böyle şey yapıya geldi. Daha küreselci bir başkan getirildi başına. İşte banka ve bankacılıktan gelen, regülatörlükten gelen bir başkan atandı ve işlemlerin hızlandırılması için. Bir taraftan da bunu tabii Muhammed Bin Selman'ın tahtını diyelim ya da konumunu koruma adımları olarak şey yapalım. Çünkü çok yakın arkadaşı diyelim birini getirdi şirketin başına. Bu anlamda bu kadar büyüklükte bir şirketin halka arzı, aynı zamanda anonim şirket haline de getirdiler bunu. Suudi Arabistan'ın bir anlamda dışa açılan kapısı olacak. Çünkü özellikle Kaşıkçı cinayetinden sonra ve öncesinden de baktığımız aslında 2017 yılında Muhammed Bin Salman'ın MBS diyor kendine, MBS'nin başa gelmesi çok sıkıntılı bir süreç geçti aslında. İşte yolsuzluk operasyonları adı altında bir sürü operasyon yapıldı. İşte haleflerini yerine geçme ihtimali olan herkesi bir şekilde ya korkutarak, işte otel hapislerini alarak, işte İsviçre'deki bankadaki paralarına dair kadar işte el koyarak onlara baskı uyguladı ki 4 tane bakanı içeriye aldı. İşte eski bakanları içeriye aldılar. Medya patronları içeriye alındı falan. Bu anlamda yerini sağlamlaştırma hamlelerinin devamı olarak görünüyor. Ancak Kaşıkçı olayı kırılma oldu bir noktada. Dünya kamuoyundaki bu bir rüzgar esiyordu arkasında. MBS böyle bir PR çalışmasıydı. O rüzgar tersine çevrilmiş gibi olmuştu. Ama bu Aramco'nun satışı bunu, bir de tabii Trump'ın bu anlamda desteği var. Aramco'nun satışı bu anlamda onlara bir çıkış yolu olacak. Dünyaya açılma anlamında.
Evet, sinemalar açılmıştı, öyle değil mi? Kadınlar evet, kendi başlarına araba kullanabilecek, ehliyet alabilecek duruma gelmişlerdi. Bunların hepsi bir PR çalışması
mıydı? Bir PR çalışması. Tabii halk açısından bunlar anlamlıydı. Yani hani olması gereken, herkes oradaki halkın da özgürlüğünü ister. Hani gidenler iyi bilir oradaki yaşamı, arkadaşlarımızdan da biliyoruz. Ancak bu tabii herkes için değildi. Sadece kraliyet çevresi içindi. Yurt dışında gittiğinizde hiçbir normal vatandaş göremiyorsunuz. Daha çok kraliyet çalışanlarını orada öğren. Ben yurt dışında yaptım öğrenci. Hep onlarla muhatap olmuştuk şimdiye kadar. Tabii özgürlük onlar için çok iyi. Onlar da yani bunlardan çok çektiklerini söylerlerdi her fırsatta. Özgürlükler anlamında güzel, reform anlamında güzel, ama bu reform gittiği nokta anlamında dinler arası diyaloğa doğru gittiği için, Türkiye'de bunu çok çektik. Gidiş yönü oraya doğru gittiği için yine halka çok fazla yarayacağını da düşünmüyordu uzmanlar. Düşünülmüyordu daha doğrusu.
Evet, peki şimdi Aramco'nun halka arzı önemli dediniz. Dünya ekonomisi açısından ve bizim açımızdan önemine biraz da ona bakalım, bu arzın.
Ya dünya ekonomisi açısından böyle büyük bir şirketin artık daha şeffaf diyebilecek, anonim şirketi olma hasebiyle, anonim şirketine dönüştürme hasebiyle daha şeffaf bir şekilde dünya borsalarında özellikle işlem görmesi tabii ki önemli. Çünkü yeni bir aslında aktör katılmış oluyor ve bu yeni aktör demek yeni kaynak demek aslında. Türkiye açısından ne olabilir? Önce dünya açısından şöyle bir sıkıntı var. Ona da bakmak lazım. Şimdi şey vardı. Londra borsalarında mı? Yoksa işte sadece Tokyo borsası mı? Öne çıkan borsalar vardı. Bu da bir yarış var burada aslında. Ben alacağım yarışı. Çünkü çok önemli bir kaynak size gelecek. Sizin üzerinizden açılacak. Bu da size bir gelir getiri demek. Bu anlamda Asya'da, Amerika'da, Londra'da birçok borsada bunlar işlem görme durumu oldu. Ancak en son Londra'da ve Hong Kong'da yaşanan olaylardan dolayı Tokyo ve New York yalnız kaldı bu anlamda. Burada da bir şey var aslında, bir yarış var kendi işlerinde. Son dönemde özellikle Brexit'in dönemi, Londra'nın o sıkıntıları yaşadığı dönemde işte yeni başbakanlarıyla birlikte işte Brexit'ten anlaşması çıkma tartışmaları ve Hong Kong'daki bu şemsiye olayları onları geri plana itti. Bu anlamda öne çıkan aslında Wall Street biraz yalnız kaldı bu noktada. Hatta son bilgiyi vereyim. Son dönemde JP Morgan, Goldman ve Bank of America ile anlaşma yaptıklarını duyurdular. Bu şey anlamında, halka arz anlamında bunlar aracılığıyla, bu bankalar aracılığıyla yapılacak. Bunu şöyle düşün. Türkiye zamanında Halk Bankası Kuzey Irak petrollerini alma durumu oldu. İşte o petrol gelirlerini bize yapılanları düşünün. Ya bu çok önemli bir hamle. Orada olması yine paranın oraya akacağını gösteriyor. Zaten bütün yatırımları oradaydı. Bu anlamda da bir çekişme söz konusu. Dünya borsalarında diyelim. Maalesef işte Hong Kong ve Londra kendi anlamlarında kaybetmiş oldular bu anlamda. Yine kazanan Wall Street oldu. Tokyo borsası da bu anlamda öne çıkıyor. Bu da tartışma konusu içerisinde.
Peki şimdi önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir? Türk-Suudi Arabistan ekonomik ilişkileri açısından daha iyi bir yola girer mi, yoksa daha da gerileyebilir mi?
Şöyle sıkıntılar var. Mesela son birkaç gelişmeden bahsedeyim. Doğu Akdeniz'e gitti en son Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, yani Rum tarafına gitti. Doğu Akdeniz'de görüşmek üzere. Mevkidaşı ile görüştüğünde tamamen oradaki birincil aktörlerinin Rumlar olduğunu ilan etti, orada deklar etti. Ve Türkiye'nin oradaki, burada yine tartışmıştık bu platformda, Doğu Akdeniz'i bizim için ne kadar önemli olduğunu, stratejik olduğunu, Türkiye'nin yaptığı sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu orada belirtti. Yani artarak devam ediyor aslında bize karşı düşmanca tavırları. Bundan sonra yine yakın geçmişte, bundan öncesinde diyelim aslında, ne olmuştu? Yine bizim gümrükte mallarımıza el koyma meseleleri olmuştu. İşte 800 tırımız orada portlarda bekletildi, gümrük kapılarında günlerce. Bu birebir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kral Selman'ı arayarak ricacı olarak aslında bir nevi aldırmasıyla mümkün oldu geri almaları. O dönemde Mısır'ın Sisi'nin tırları dahi, tır şoförleri bunu anlatıyor birebir. Mısır'ın Sisi'nin tırların dahi içeriye alındığı bir ortamda Türk tırlarını içeriye almamışlardı. Böyle bir içeride de aslında karşılığını buluyor o tezviratların, sosyal medyada yapılan. Onun dışında ne oldu? Mesela ders kitaplarında Eğitim Bakanlığı şöyle bir şey yaptı. Ders kitaplarında Osmanlı ibaresi geçerken hilafet geçerdi. Halifelik olarak anlatılırdı. Artık bu işgal olarak aktarılmaya başlandı. Yani gidişat özellikle Muhammed Bin Selman'dan sonra çok iyi gözükmüyor. Çok parlak gözükmüyor. Ancak içeride şöyle yorumlar da var. Muhammed Bin Selman'ı aslında daha çok işte Birleşik Arap Emirlikleri daha çok kullanıyor. İşte oradan Prensi Zayed daha çok Muhammed Bin Selman'ı etkiliyor gibi. Çünkü daha genç, 31 yaşında tüm bunlarla şey oldu. Birebir haşır neşir olmuş oldu. Başa geçmiş oldu diyelim aslında. Tüm neredeyse güç onda gibi. Böyle imseller de var içeride, özellikle Suud'da. Çünkü orada da iki klik var. Türkiye'de olduğu gibi, her ülkede olduğu gibi aslında. İki ilişkilerin Türkiye'de devam etmesi gerektiği. Çünkü onları çevreleyen bir İran var hala. ABD yaptırımlarına rağmen çok zayıflama ihtimali olmayan. Çünkü belli anlamlarda İran diplomasiyi çok iyi becerir. Hatta hala devam eder satmaya petrolünü yasaklara rağmen. Onları çeviren bir ilan var. O İran'a karşı yanlış politika izliyorlar aslında. Tarihsel perspektife bakıldığında Türkiye'yi ortak olarak görmeleri lazım. Stratejik bir ortak olarak. Ancak bunlar daha çok işte İsrail bölgede kendilerini İsrail'e sarılmış durumdalar. Aynı şekilde tabii bu sarılmanın gereği de İsrail ile birlikte hareket etmenin gereği de işte Doğu Akdeniz'de gördüğümüz gibi Türkiye'ye karşı bir yine karşı durma olduğunu görüyoruz. Ancak yine şeye bakmak lazım, çünkü tüm kriz dönemlerine dair ticari ilişkilerin ekonomik anlamda bakmak gerekirse, yine ekonomi politiğini yapmak gerekirse tüm bu çalkantılı döneme rağmen yine ekonomik ilişkilerin devam edeceği zaten görüşündeyim. Çünkü iki taraf için win-win bu kazan kazan durumu. Ancak çok parlak görünmüyor. Özellikle Muhammed Bin Salman'la devamında. Çünkü daha çok Trump'a özeniyor gibi geliyor bana. Trump'ın etkisine de bakmak lazım. Dünya ekonomisine getirdi etti. Sosyal medya üzerinden ergence tavırlarla işte dünya ekonomisini halaş babına çevirdi. Alaşağı etti bir yerde. İşte ticaret savaşlarının başlaması, işte en son bize yapılan aslında gümrükteki, ben öyle yorumlamıştım, El Cezire'ye davet etmişlerdi en son, orada da bunu yorumlamıştım, bize karşı bu tavır aslında Trump'a özenmenin bir devamı gibi, aslında bir sonucu gibi bize yansıdı. Ama bu onları iyi yöne götürmeyecek, çünkü Trump'ın hareketleri nasıl Amerikan ekonomisini iyi yöne götürmeyeceği gibi kısa vadede onlara bir şeyler kazandıracaktır, ancak uzun vadede özellikle o gümrük vergilerinin ek yükü, bu çokça tartışılıyor Amerikan kamuoyunda da, ABD kamuoyunda diyelim. Çokça tartışılıyor. Çünkü maliyeti yükü uzun vadede yine insanların üzerine yüklenecek. Vergi anlamında, gümrük vergileri anlamında. Ucuz mallara ulaşması engellenecek. O üretimi kendileri yapabilecek mi, yapamayacak mı? Uluslararası ticarette, uluslararası üretim teorilerinde çok mümkün gözüken şeyler değil bunlar. Trump'ın şu an yaptıkları kısa vadeli aslında kazanımlar olarak gözüküyor. Aynı şekilde buraya devam ederse bu yönde suda ekonomisi şu anda da zaten çok parlak gözükmüyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi de dahil. %2'ye yaklaşık bir daralma var ekonomilerinde. Bunu nerede görüyoruz? Bunun göstergeleri mesela dünyanın en büyük havaalanlarından biri olarak anılan Birleşik Arap Emirlikleri havaalanını genişletme çalışmaları vardı. Bunu durdurdular ekonomik sebeplerden dolayı. 5 yıl ertelediler. Boeing'de şeyleri vardı, anlaşmaları vardı, uçak anlaşmaları iptal ettiler gibi. Bu onları da etkiliyor aslında bu şey tavırları, agresif tavırları. Bu anlamda uzun vadede bunu gördükleri anda aslında bu ilişkilerin yumuşayacağını ben düşünüyorum. Çünkü kendi çıkarlarında bir noktada çatışmış olacak.
Peki, umarız gelecekte her şey ilişkiler açısından daha iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Orsam Ekonomi Çalışmaları Direktörü Doktor Recep Yorulmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.